Ayrım 10. Thomas More ve Ütopyası, Karl Kautsky. Sayfa 114. 2. Fasıl. Humanist More. 1. More'un Gençliği. More'un ayrıntılı bir biyografisini yazmak bizim görevimiz değil. Böyle bir davranış, bize ayrılan yerin fazlasıyla dışına çıkmak ve Ütopya ile hiç ilgisi olmayan bir alana girmek anlamına gelecektir. Bizi sadece Komünist More ve onun toplumsal yaşamın belirginleştiği alanlardaki manevi gelişmesi, özellikle de ekonomik, politik, dinsel görüşlerinin izlediği gelişme süreci ilgilendiriyor. Yaşamının görünürdeki seyri, bu gelişme sürecini etkilediği ölçüde ilgi alanımıza giriyor. Bu yüzden Erasmus'un mektubu, 1519 yılına kadar More'un yaşamına ilişkin en önemli ayrıntıları aktardığı için bu konuyla ilgili birkaç veriyle yetinebiliriz. More biyografilerini kaleme alan ilk yazarların, daha önce değindiğimiz gibi onun doğum tarihini belirtmemeleri ilginçtir. Birkaç on yıl öncesine kadar More'un 1480 yılında doğduğu herkesçe kabul görüyordu. Ne ki Erasmus'un hatına 1519 yılında yazdığı ve More'un 40'ını biraz geçtiğini belirten mektup bunun aksini söylüyordu. Demek ki onun 1479 yılında doğmuş olması gerekir. Aldous Wright, 1868 yılında Cambridge'deki Trinity College kitaplığında bulunan bir el yazmasına dayanarak More'un 7 Şubat 1478'de doğduğunu kanıtlamıştır. Zeebohm'un Oxford Reformers adlı eserinde doğum yılının hala 1480 diye belirtildiği 1. basım sayfa 429 ve de 2. basım sayfa 521 kapsamlı şekilde ele aldığı bu sorunun sanırım ayrıntılarına girmeye gerek yok. Thomas More Londra'da dünyaya geldi. Gerçi o zamanlar Londra henüz bir metropol değildi ama Avrupa'nın sayılı ticaret merkezlerinden biriydi. Burada yeni üretim tarzına ilişkin eğilimler net ve belirgin bir şekilde göze çarpıyordu. More, namuslu ama hiç de seçkin olmayan bir burjuva ailesinden geliyordu. Mezar taşında More'un kendisince kaleme alınmış şu ibare yer alır: Thomas Morus urbe Londinensi, familia non celebri, sed honesta natus. Babası John More, kraliyet mahkemesinde yargıçtı. Temkinli, hoşgörüsüz, neredeyse cimri bir insandı. Oğlunun ekonomik durumu üzerinde düşünmesini sağlamak ve ona yaşamın maddi koşullarını açıklamak için bu yolda her türlü çabayı göstermiştir. O günün adetlerine göre Thomas'ın önce Latince öğrenmesi gerekiyordu. Bu amaçla Londra'daki San Antonio okuluna devam etti. Bir süre sonra babası onu, daha sonra kardinal olan Başpikobos Morton'un evine yerleştirdi. Morton, İngiltere politikasında özellikle Beyaz ve Kırmızı Güller Savaşı'nda önemli rol oynamış, seçkin bir devlet adamıydı. 1478 yılında Lord Chancellor makamına getirildi. Daha sonra 3. Richard'a karşı 7. Henry'nin yanında yer aldı ve genç Thomas'ı olumlu yönde etkiledi. Güller Savaşı, Lancaster ve York hanedanları arasında 1455 yılında başlayan taht savaşları. Tudor hanedanından 7. Henry 1485 yılında bu savaşlara bir son vermiştir. Lancaster'ların armasında kırmızı gül, York'larınkinde beyaz gül bulunduğu için bu adla anılır. İyilik bilir More, Ütopyası'nın 1. kitabında onu ölümsüzleştirmiştir. Burada Morton hakkında şunları okuruz: konuşması yalın ve gürbüz, hukuk bilgisi derin, anlatışı tatlı, hafızası eşsizdi. Doğuştan gelen yetilerini iş görerek, okuyup öğrenerek geliştirmişti. Kral söylediklerine çok önem veriyor ve onu devletin en sağlam dayanaklarından biri sayıyordu. Delikanlılık çağında kolejden saraya geçmiş, en büyük olaylara karışmış, kaderin fırtınalı denizinde durmadan sallanmış, her gün karşılaştığı tehlikeler içinde yaman bir sakınma gücü edinmiş, dünyayı bilmenin ta kendisi olmuştu neredeyse. O günlerde herkesi bunaltan maddi sıkıntıları babasından öğrenmiş olan Thomas, Canterbury Başpiskoposu'nun yanında da o zamanlar dünyanın kaderini belirleyen ya da en azından belirlemeye yeltenen güçlerle tanışmıştı. Böylece o yaşadığı günleri, özellikle o günlerin maddi sorunlarını genç yaşta anlamaya başladı. Çoğunluğu öğretim üyesi olan kuzeyli hümanistler genellikle bu anlayıştan yoksundu. Bu yüzden Moore, Oxford Üniversitesi'ne geldiği zaman, olasılıklı 1492 ya da 1493, gençliğine karşın artık bir çocuk değildi. Burada eski skolastik eğitimin yanı sıra yeni hümanist eğitim de verilmekteydi. Hümanistlerin başlıca temsilcileri Linacre, Grosin ve Colet, ayrıca 1498 yılında Grek dili eğitmeni olarak Oxford'a gelen Rotterdamlı Erasmus'tu. Moore, hümanistleri, onlar da onu kendine yakın buluyordu. Kısa süre sonra Moore tamamen hümanizme kazandırılmıştı. Yaşlı Moore, Thomas'ın kendisini kazanç getirmeyen antik çağ klasiklerini incelemeye verdiğini görünce endişe içinde kalmıştı. Bu yüzden onu Erasmus'un bize aktardığı gibi alelacele ve zorla üniversiteden aldı ve olasılıkla 1494 ya da 1495 yılında New Inn Hukuk Fakültesine kaydettirdi. Burada ve daha sonra Lincoln Inn'de Thomas sonradan avukat olarak engin bir deneyim kazanmak üzere uzun yıllar hukuk eğitimi gördü. 2. Hümanist bir yazar olarak Moore. Ancak özel araştırmalarına duyduğu merak bu yorucu çalışmalar sırasında bile azalmamıştı. Latin ve Grek dilleri ile edebiyatlarına ilişkin bilgisini sadece yetkinleştirmekle kalmadı, üstelik kısa sürede yazar olarak üretici çalışmalara da başladı. Bu konudaki bazı ipuçlarını Erasmus'un mektubu daha önce bize vermişti. Moore, Grek yazarlarını haklı olarak Latin yazarlarından yeğ tutuyordu. Bu sonuncular büyük bölümüyle sadece birincilere öykünüyordu ve her zaman başarılı da değillerdi. Ütopya'da Moore'un görüşlerini yansıtan Raphael Hitolade hakkında şu satırlarla karşılaşırız. Gemiyle gezmesine gezmiş ama Palinurus gibi değil, Odysseus gibi, daha doğrusu Platon gibi. Palinurus, Homeros'un İlyada destanındaki Troyalı kahraman Aeneas'ın gemisinde dümenci. Raphael Hitolade, bu adı ilk alan ailenin oğlu, oldukça iyi Latince ve çok iyi Grekçe bilir. Kendini sadece felsefeye verdiği için Atina'nın dilini Roma'nın dilinden daha yararlı görmüş. Önemli konularda olsa olsa yalnız Seneca ya da Cicero'dan cümleler söyler. Moore, Grekler arasından en çok Platon'u kendine yakın buluyordu. Filozoflardan Platon'u ve Platoncuları okumayı, incelemeyi tercih ederdi diye yazıyor Stapleton. Çünkü onlardan hem devlet yönetimi hem de yurttaşlar arasındaki ilişkiler hakkında çok şey öğrenmek mümkün. Bu satırların yanı sıra Erasmus'un mektubundaki önemli bilgilere dayanarak Moore'un daha gençliğinde Platon'un komünist düşünceleriyle tanıştığı ve ona ne kadar çok bağlandığı, bu düşünceleri kadınlar toplumuyla birlikte bir yazısında savunmak istediği göz önüne alınırsa, o zaman Ütopya'nın Platon'un Devlet adlı eserinden etkilenmiş olduğunu itiraf etmekten kaçınmak mümkün değildir. Moore'un Ütopya'yı kaleme alırken Platon'un devlet idealini göz önünde bulundurduğunu kitabın giriş bölümüne aldığı kısa bir şiirde açıklamaktadır. Ütopya dediler başlangıçta adıma, ıssız olmamdan dolayı. Bu satırlardan anlaşıldığına göre Ütopya'nın olağan çevirisi hiçbir yerdeki yurt. Moore'un isteğine uymuyor. Belki olmayan ülke bu isteğe daha yakındır. Şimdi ise Platoncu devletin rakibiymiş de, ondan daha üstün, belki de çünkü onun sözcüklerle anlattığını ben gerçekleştirdim sadece, devlet adamlarıyla, iktidarla ve en iyi yasalarla. Haklı olarak olmalı adım şimdi Eytopya. Eytopya eşittir mutluluk ülkesi. İngilizler Eytopya sözcüğünü Ütopya gibi söyler. Ütopya'daki daha birçok yerde Platon'un etkisi görülür. Bunlardan birini birinci kitapta Hitolade'in söylediklerini alalım. Ütopya'nın kurumlarını başka uluslarınkiyle karşılaştırınca Platon'a candan hak veriyorum ve mülk ortaklığını istemeyen uluslara yasa hazırlamaya yanaşmamış olması beni hiç de şaşırtmıyor. Platon'un devleti bazı yönlerden Ütopya için örnek olmuştu ve bu bakımdan Ütopya gerçek hümanist bir eserdi. Değişik cephelerden yapıldığı gibi Ütopya'nın ya da en azından olumlu bölümü ikinci kitabın sırf akademik bir çalışma, bir çeşit edebi eğlence, Platon'un devletini yeni bir biçimde anlatmak olduğu iddia edilirse bu fazla ileri gitmek anlamına gelir. Bundan daha yanıltıcı bir şey olamaz. Ütopya'nın Moore'un içinde bulunduğu durum ve koşullardan kaynaklandığını, tamamen modern bir niteliğe sahip olduğunu, Platon'un devletine olan yakınlığının büyük ölçüde görünüşle sınırlı kaldığını göreceğiz. Ütopya sadece bir alıştırma değildi. Ulusun kaderini pratik yönden etkilemesi gerekiyordu. Ulusun diliyle değil de halkın yalnız küçük bir bölümünün anladığı bir dille, yani Latince yazılmış olan kitap bu yüzden yine gerçek hümanist bir eserdir. Ancak bu, Moore'un yalnız Latince yazmış olduğu anlamına gelmez. Hümanizm bir yandan kaba kilise Latincesine karşılık paganizmin klasik Latincesini geliştirmiş ama öte yandan ulusallık düşüncesinin ilk edebi temsilcileri olarak ulusal dili de geliştirmiştir. Dante, Petrarca ve Boccaccio'dan itibaren hümanistler yalnız klasik Latinceyi canlandırmakla kalmamış, üstelik bilimsel ve sanatsal konuları işlemeye aynı şekilde uygun düşen ulusal bir düz yazıda yaratmışlardır. Böylece Moore, döneminin Latinceyi en kıvrak şekilde kullanan yazarı olmakla kalmamış, üstelik Sir James Mackintosh'un tanımladığı gibi İngiliz düz yazısının kurucusu, İngilizce yazan ve bu dilin gelişmesini etkileyen ilk yazarlardan biri olmuştur. Ütopya'dan önce Moore İngilizce eserler kaleme almıştı. 1510 yılında hümanist Pico della Mirandola'nın biyografisini Latinceden İngilizceye çevirmiş ve 1513'te ne yazık ki bir fragman olarak kalan ünlü 3. Richard tarihçesini yazmıştır. Kitap Moore'un ölümünden sonra 1543'te yayımlanmış ve hemen anlattığı dönemin klasik bir betimlemesi haline gelmiştir. Shakespeare'in tragedyasında ölümsüzleşmiş Richard'ın Moore'un kaleminden çıkan imgesi pek de hoş değildir. Moore diğer İngilizce eserlerini Ütopya'dan sonra yazmıştır. Bunlar Reformasyon dönemine aittir ve tümü de birer polemik özelliğine sahiptir. Bu makaleler ve diyaloglarla birlikte Moore, tıpkı yazdığı Almanca eserlerle Hutton gibi hümanizmin temellerini terk eder. Onlar ulusal dili yalnız bilim ve sanatın değil, politikanın hizmetinde de kullanmışlar, hümanistlerin yukarıdan bakarak uzak durdukları halka hitap etmişlerdir. 3. Moore ve kadınların eğitimi. Moore'un pedagojisi. Ulusal dili kendi amaçları doğrultusunda kullanmak ve geliştirmek hümanistlerle reformasyoncuların ortak noktasıydı. Buna karşılık kadını, doğa bilimleri, güzel sanatları takdir edip yüceltmek her birinin kendisine özgüydü. Hümanistler arasında bu konular bakımından Moore yine en önde yer alıyordu. Kadının eğitimine ilişkin görüşleri için çocuklarının eğitmeni Gunnell'a yazdığı mektup özellikle önemlidir. Bu mektubu günümüze kazandırmakla Stapleton'ın büyük hizmetleri dokunmuştur. Burada Moore şöyle diyor: "Ben erdemle birleşmiş bilginliği kralların tüm hazinelerine yeğ tutarım. Erdemsiz, bilimsel şöhret insanın gözünü kamaştıran yüz karasından başka bir şey değildir." Bu, özellikle kadınların bilginliği konusunda geçerlidir. Zira kadınların her şeyden haberdar olması genellikle bir parça ender görüldüğü ve erkeklerin tembelliği hakkında üstü kapalı bir suçlama olduğu için pek çok kimse onlara saldırmayı ve aslında doğanın hatası olan şeyi edebiyatın üstüne atmayı tercih ediyor. Ve bilgelerce işlenen hataların kendilerinin erdem konusundaki bilgisizliğine atfedildiğini düşünüyorlar. Ancak bir kadın sadece birkaç bilgi kırıntısını övgüye değer birçok erdemle birleştirirse, ben buna Karun hazinelerinden ve Helena'nın güzelliğinden daha çok değer veririm. Cinsiyet farkının bilginlik bakımından hiç önemi yoktur. Zira hasat zamanı geldiğinde tohumları serpen elin bir erkeğe ya da bir kadına ait olup olmaması fark etmez. Her ikisi de insanı hayvandan ayıran aynı akla sahiptir. Bu yüzden her ikisi de tıpkı iyi bir öğretime ilişkin tohumların serpildiği bir tarla gibi aklı yetkinleştiren ve verimli kılan eğitim için eşit yetenektedir. Kadınları eğitimsiz bırakmak isteyenlerin iddia ettiği gibi kadınlarda toprak verimsiz olsaydı ya da ayrık otu yetiştirseydi, o zaman bu durum kanımca durmadan çalışarak ve bilimleri öğreterek doğanın hatasını düzeltmek için bir neden daha teşkil ederdi. Moore bu ilkeleri üç kızının ve evlatlık kızı Margarete Giggs'in eğitiminde pratik olarak uygulamış, onlara hümanist bilimleri öğretmiş ve bu alanda eğitilmelerini sağlamıştır. Büyük kızı Margarete, akıl ve zeka bakımından babasına en yakın olanıydı. Çağının bilgeleri arasında saygın bir konuma gelecek kadar bilgiliydi. Edebi alanda verdiği eserler geniş çevrelerin dikkatini çekiyordu. Erasmus, büyük bir saygı içinde onunla sürekli yazışıyordu ve bir defasında onu Britanya'nın süsü diye tanımlamıştı. Grekçe ve Latinceyi akıcı şekilde konuşuyordu. Eusebius'u gerçekten Latinceye çevirmiş ve Johannes Costerius'un bildirdiğine göre Cyprianus'un eserinde tahrif edilmiş bir bölümü tekrar eski haline getirmiştir. Eusebius, Beyrut Piskoposu, 338 yılından itibaren Konstantinopol Piskoposu döneminin en nüfuzlu din adamı. Cyprianus, kilise büyüklerinden, 248 yılından itibaren Kartaca Piskoposu, 258 yılında din uğruna şehit düşmüş ve aziz ilan edilmiştir. Bugün bize bir öğretmenin yerine getirmesi gereken ödevleri gibi görünen bu çalışmalar, 16. yüzyılın başlarında çok büyük bir önem taşıyordu ve herkesin ilgisini çekiyordu. Moore, Margarete'sini çok seviyordu. Ona yazdığı başka bir mektup daha günümüze kalmıştır. Bu mektupta Moore, daha sonra biyografisini kaleme alacak Roper'ın karısı olan kızına yakında yapacağı doğum için şans ve kendisine benzeyen bir kız çocuğu doğurmasını dilemekte, böyle bir kız çocuğunu üç oğlana yey tuttuğunu belirtmektedir. Ne yazık ki Margarete, babasının idamından 9 yıl sonra 8. Henry henüz hayattayken, Moore'un hala istihfafla anıldığı 1544 yılında ölmüştür. Şayet Katoliklerin tepkisini görmüş olsaydı, herhalde kocasınınkinden daha iyi bir Moore biyografisi yazabilirdi. Moore çocuklarını çok iyi bir şekilde yetiştirirken, tüm büyük ütopyacılara özgü pedagojik bir yetenek sergilemiştir. İlk sosyalistlerin özellikle ütopyacı olmasının nedeni, toplumu kuracak olan ve kendi güçlerine dayanarak bağımsızlaşmalarını bekledikleri insan malzemesini hiç gelişmemiş ve alt kademede diye görmelerinden ileri geliyordu. Halkın sınıf mücadelesinde değil de pedagojik önlemlerle eğitilmesi ütopyacı sosyalistlerin başlıca taleplerinden biriydi. Pedagojik yeteneği olmayan bir kimse bu alanda başarılı olamazdı. Robert Owen gibi. Robert Owen 1771-1858 İngiliz sosyal politikacı, işveren ve ütopyacı sosyalist. Fabrikasında işçiler için bazı sosyal reformları yürürlüğe koymuştur. Thomas Moore da bir pedagog olarak çağının çok ilerisindeydi. Owen'ın kendi fabrikasında kanıtladığı gibi Moore da aile içinde ve hizmetçilerine karşı davranışıyla yönteminin nasıl başarılı olduğunu göstermiştir. Her ikisini de bu başarıya ulaştıran araç sevecenlik, lütufkarlık, sebat ve manevi üstünlüktü. Erasmus mektubunda Moore'un bu şekilde çocuklarını, hizmetçilerini ve bildiğimiz kadarıyla bu yeni Sokrates için başlangıçta gerçek bir Xantippe, Sokrates'in karısı, haksız yere kavgacı, huysuz ve kaprisli kadın simgesi olmuştur gibi görünen ikinci karısını nasıl eğitmek zorunda kaldığını gözler önüne sermişti. Moore'un uyduğu pedagojik ilkelerden birkaçı bize kadar ulaşmıştır. Örneğin yukarıda değindiğimiz Gunnell'a yazdığı mektupta şöyle diyor: "Sayılı bilge kişilerin bile zapt edemediği gururdan uzak durmak çocuklar için çok büyük bir sorundur," diyorsun. O zaman bu ayrık otunu kökünden sökmek bu kadar zahmetliyse bizim de çocuğun yetişmesine erkenden yardımcı olmamız gerekir. Bu kötülüğün bu kadar derine işlemiş olmasının nedeni en küçük yaştan itibaren çocuklarda bu kötülüğü büyütüp geliştiren dadıların, ana babaların, öğretmenlerin onlara pek de iyi şeyler öğretmemelerinde aramak gerekir. Böylece çocuk da hemen methedilmeyi bekler ve methedilmek için çoğunluğun, yani en kötülerin hoşuna gitmeye çalışır. Moore çocuklarıyla ilişkisini en sevecen şekilde "Sevgili Çocuklarıma" başlıklı güzel bir şiirinin aşağıya aldığımız dizelerinde anlatır. Bir kez olsun dövmedim, bol bol öptüm sizi. Vurduysam bile o da tavusun tüyüyle. Dölümü her zaman şefkatle sevdim. Babaya yakışan bir hoşgörüyle büyüttüm. Şimdi size karşı sevgim o kadar arttı ki, adeta hiç sevmemiş gibiyim önceden sizi. Ciddi gayret, gençliğin zarafetiyle birleşmiş. Zekalar, sanatta ve bilimde mükemmel yetişmiş. Diller, akıcı bir zarafetle konuşuyor. Sırf sözler değil, önemli düşünceler de söylüyor. İşte bunlar beni size hayran bırakan, yüreğimi sizinkine sımsıkı bağlayan. Canlarım, bu kadar çok seviyorsam şimdi sizi, sadece dölümden gelmiş çocuklarım olmanızdır nedeni. Moore'un hoşgörüsü ve sevecenliği bugün bile çok çekici gelmektedir. 16. yüzyılın insanlık tarihinde en acımasız ve en kanlı bir dönemi simgelediği düşünülürse, bu hoşgörüye ve sevecenliğe daha yüksek bir değer biçmek gerekir. Hümanizm çağı insanlık çağından aşağı kalmıyordu. Hümanizm pedagojik bakımdan dayak pedagojisi ve sözcükleri anlamadan düşüncesizce ezberleme dönemini başlatmıştır. Erasmus'un anlattığına göre bir öğretmen birlikte yenen yemekten sonra her defasında öğrencilerden birini öne çağırıyor ve dövülmek üzere yarma gibi bir dayakçıya teslim ediyordu. Körü körüne işini yapan bu kişi bir defasında çelimsiz bir çocuğu kendisi kanter içinde kalana ve çocuk da yarı ölü ayaklarının dibinde yatana kadar elinden bırakmamıştı. Öğretmense yüzünün kılı kıpırdamadan öğrencilere dönmüş ve şöyle demişti: "Gerçi o bir şey yapmadı ama burnunu sürtmek gerekiyordu." Bunları Moore'un pedagojik ilkeleriyle karşılaştırmak yerinde olur. 4. Moore'un sanatla ve doğa bilimlerle ilişkisi. İnsanlık konusunda Moore bir hümanistten daha ilerideydi. Buna karşılık sanata duyduğu ilgi bakımından hümanistlerle bir noktada birleşiyordu. Müzik tutkusunu daha önce Erasmus'un mektubunda görmüştük. Öte yandan kendisini görsel sanatlara da tamamen verebiliyordu. Bu açıdan onun büyük Alman ressamı genç Hans Holbein'le ilişkisi bizim için özel bir önem taşıyor. Holbein, 1526 yılında elinde Erasmus'un Moore'a yazdığı bir tavsiye mektubuyla Almanya'da sanatçılar açlık çektiği için İngiltere'de birkaç kuruş kazanmaya gelmişti. Moore onu kucak açarak karşıladı. Sanatçının eserlerini önceden tanıyordu. 1518'de Froben'in yayımladığı Ütopya basımı daha önce Erasmus'un deliliğe övgüsünde olduğu gibi Holbein'in çizimleriyle bezeliydi. Moore onu uzun süre evinde konuk etti. Buna karşılık Holbein de evi kendi eserleriyle süsledi. Moore'un ve ailesinin portrelerini yaptı. Moore'un teşvikiyle Holbein, Zenginliğin Zaferi ve Yoksulluğun Zaferi adlı iki ünlü tabloyu Stilyard'daki Alman Hansa Birliği'nin, Hansa ya da Hanse, başlangıçta aynı amacı izleyen kişilerin bir kooperatifte bir araya gelmesi, bu giderek birlikte yolculuk yapan tüccarları kapsamıştır. Daha sonra Hansa kentlere göre örgütlenmiştir. Londra binasında tamamlamıştır. Ne yazık ki bu tablolar 1666 yangınında kül olmuştur. Moore daha sonra olasılıkla 1528'de Holbein'i saraya aldırarak 8. Henry'nin dikkatini bu dahi ressama çekmiş, kral da onu hizmetine almıştır. Moore'un sanata gösterdiği ilginin yanı sıra doğa bilimlere düşkünlüğü de dikkate değer. 16. yüzyılın başlarında doğa yasalarını araştırmaya ilgi duyan ve yeni doğa bilimlere bir anlık ihtiyaçların tatmini yerine başka bir hedef gösteren az sayıda kişilerden biri de Thomas Moore'dur. Bu durumu onun ütopyacı toplumunda doğa bilimlere verdiği rolden anlamak mümkündür. Bu toplumu betimlerken doğa bilimleri ele alan bölümleri ileride aktaracağız. Moore'un karakterini birkaç çizgiyle betimlemenin söz konusu olduğu burada, onun doğa bilimlerle ilişkisini niteleyen olgulardan sadece birkaçına değineceğiz. Erasmus'un mektubunda onun hayvanlar dünyasını zevkle gözlemlediğini görmüştük. Bu, yaşadığı dönemde pek sık karşılaşılmayan bir özelliktir. Moore, biyografilerini kaleme alan yazarlardan onun geometrinin yanı sıra astronomiyi de incelediğini öğreniyoruz. Ve bu bilim dalında o kadar ilerlemiş olmalı ki, 8. Henry'nin sarayındayken başlangıçta kendisine devlet adamlığı değil, astronomluk görevi verilmiştir. Burada söz konusunun astrolojiden yararlanmak değil, sadece bilimsel araştırmalar olduğu astrologlara yönelik hakaretlerinden anlaşılmaktadır. Ancak bu saldırılarını ahlaksal bir öfkeyle değil, gözde silahıyla yani alaya alarak yapmıştır. Bir dizi Latince epigramı astrologları hedef alır. Bunlar arasından bize göre en başarılı olanı, yıldızlardan her şeyi okuyan ama karısının kendisini aldattığını fark etmeyen bir astrologu hicveden epigramdır. Ne var ki astrologlara inanmayan Moore yalnız bununla kalmıyordu. Sofuların saf dilliğiyle ve onların korku masallarından duydukları zevkle de alay ediyordu. En beğendiği yazarlar Platon'un yanı sıra çöken Roma İmparatorluğu'nun haynesi diyebileceğimiz her şeyi mubah sayan Samsatlı Lukianos'tu. O hem yükselen Hristiyanlıktan ve günün gözde filozoflarından hem de tanrılara duyulan eski inançtan mizah yoluyla hıncını alıyordu. Moore, kendisini bu tür kitapları okuyarak bozulacağından korkan sofu dostlarının uyarılarına karşın bu inançsız yazarın eserlerini okuyor ve dostlarına karşı savunuyordu. Ruthal'a yazdığı mektupların birinde Lukianos hakkında şöyle diyordu: "Bu beceriksiz ayak takımının onun eserlerini öfkeyle karşılamasına sakın şaşma. Onlar yaşlı bir kadını yarı çılgın bir durumda gözyaşına boğacak ya da dehşetten tüylerini ürpertecek hale getiren bir aziz masalı ya da cehenneme ait ürkütücü bir öykü uydurdukları zaman büyük bir iş başardıklarını ve Hristiyanlığı ebediyen kendilerine mal ettiklerini sanıyorlar. Bu tür yalanları isnat etmedikleri bir aziz ya da sofu bir bakire bulamazsın. Elbette ki bunu dinsel amaçla yaparlar. Çünkü yalanlarla gerekli şekilde desteklenmezse hakikate kimsenin inanmayacağından korkarlar." Moore birkaç on yıl sonra kendisinin de azizler arasına katılacağını, Katolik ruhbanların onun sırtından Hristiyanlığı kendilerine mal edeceğini sezinlemiyordu. 10. ayrımın sonu. Sayfa 125.